Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Adım Adım Çanakkale Destanı. Mehmet İşcan ve Numan Nurullah Aras'la Adım Adım Çanakkale Destanı başlıyor. 8. Bölüm.
Amin desin hep birden, birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler.
Amin, amin, Allahu Ekber. Amin, amin, Allahu Ekber.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar beklesem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yanana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Adım Adım Çanakkale Destanı programındayız. Yeni bir programla yine sizlerin huzurundayız. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Mehmet İşcan, ses teknisyenimiz Ahmet Karaduman. Hepinize Çanakkale'den atalarımızın kanlarını vatan uğruna, namus uğruna, ezan uğruna feda ettikleri, döktükleri yerlerdeyiz. Adım adım bu destanın ruhunu sizlere hissettirmek için, bizler de hissederek sizlere duyurabilmek, ulaştırabilmek için adım adım ilerliyoruz inşallah. Bundan önceki programlarda Kilitbahir'e uğramıştık. Kilitbahir'de Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu Hamidiye tabyalarını gezmiştik. Mecidiye tabyalarını gezmiştik. Tabyaların öneminden bahsetmiştik. Sonra Seyit Onbaşı'nın dizinin dibinden sizlere hitap etmiştik. Ve oradaki askerlerimizin din, namus, vatan, millet, ezan, bayrak hiçbirisine düşman eli, namert eli değmesin diye nasıl fedakarlıklar yaptığını açıklamıştık. Bildiğiniz üzere ve anlattığımız üzere düşman Çanakkale Boğazı'nı geçebilmek için öncelikle o büyük savaş gemileriyle, cehennem misali ateş saçan toplarla dolu o gemileriyle Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışmış, planlar yapmış. Fakat ecdadımızın, atalarımızın üstün gayretleri ve fedakarlıkları bu gemilerin buradan geçmesini engellemişti. Fakat düşman her zaman olduğu gibi boş durmamış ve yeni planlar yaparak, yaptıkları hatalardan dersler çıkararak bu boğazı geçmek ve İstanbul'a ulaşmak, İslam'ın nidasını, İslam'ın sesini kesmek için elinden geleni yapmaya devam etmiştir. Peki boğazı geçemedi ama şimdi ne yapacaktı? Şimdi de karayoluyla buradaki mayınları temizleyecek, boğazda kendilerinin geçmesini engelleyen tabiyaları karayolundan gönderdiği askerleriyle bertaraf ederek yeniden gemilerin geçişine yol bularak İstanbul'a bir şekilde ulaşacaklardı. İşte deniz savaşlarının bittiği, Seyit Onbaşı'nın atmış olduğu top güllesiyle bertaraf olan gemilerle birlikte düşmanların Çanakkale Boğazı'nı terk ettiği günlerden sonra düşmanlar kendi aralarında toplanarak kara savaşlarını başlatmaya karar vermişlerdir. Biz de adım adım bu kara savaşlarına doğru geldik ve düşmanın bu çevrede bulabildiği en yüksek tepeden savaşı başlatmak istediği yerden başlayalım istedik. İşte şimdi Alçı Tepe'deyiz. Alçı Tepe boğazı her taraftan net bir şekilde gören bir tepe. Bu tepede kara savaşları başladı. Bu tepede düşman Çanakkale'yi boğazını geçmek için askerlerini indirmeye ve hedefine ulaşmak için hareket etmeye başladı. Şimdi sevgili hocamız Mehmet İşcan'la beraber kara savaşlarının başladığı yer olan Alçı Tepe'den sizlere hitap etmeye devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
Evet, hoş bulduk efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bundan önce geçen programlarımızda Boğaz Harbi'ni, Boğaz Harbi'ni nasıl kazandığımızı, bu harpte destanlaşanları anlattık sizlere inşallah. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Önemli noktalara değinerek sizlere bunları özetledik. Şimdi kara savaşlarını anlatacağız. Önce Güney Cephesi'ni anlatacağız. Kara savaşları iki cephede oldu. Kuzey Cephesi, Güney Cephesi. Önce Güney Cephesi bölgesini anlatacağız sizlere inşallah. Şöyle başlayalım. Boğaz'dan geçip de İstanbul'a ulaşamayacağını anlayan düşman, şimdi Mehmet Akif Ersoy merhumun ifadesiyle tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kacun donanmayla sarılmış ufacık bir karaya, kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, hani tağuna da züldür bu rezil istila diyor ya. Evet. Şimdi bakın bunların hedefine. Aynı anda hem Settülbahir bölgesinden hem Kuzey Cephesi'nden şu anda Anzak Koyu olarak değerlendirdiğimiz Arıburnu sahillerinden buralardan çıkartma yapacaklar. Saat 8'e kadar çıkartma yapan birlikler çıkartmada belirtilen noktada toplanacaklar.
Sabah
8'e kadar çıkartma evet. Tamamlanacak. Ondan sonra öğleye kadar Güney Cephesi'nde önce şu anda Alçıtepe olan, o zaman adı Kirte olan köyü ele geçirecekler. Akşama kadar da Alçıtepe dediğimiz şu anda o köy adını almıştır bu tepeden. O tepeden şu anda bulunduğumuz tepe. Evet. Bu tepeye ulaşacaklar. Bu tepe bu yarımadanın güney cephesinde çevreye en hakim, en yüksek tepedir. Evet. Buraya topunu tüfeğini yerleştirecekler. Çevreye hakimiyet sağladıktan sonra Kilitbayır platosuna geçecekler. Kilitbayır köyünün arka tarafındaki platoda Conkbayır'ından gelen askerlerle buluşacaklar. Sahildeki topçularımızı susturacaklar. Mayın tarlalarını temizleyecekler. Boğaz güvenli hale geldikten sonra askerlerini tekrar gemilere yükletip İstanbul'a ulaşacaklar ve bizim işimizi bitireceklerdi. Ama bu plan onların planıydı tabii.
Evet.
Ki. Ama kainatta işleyen plan Allah'ın planıydı.
Evet.
Adama sormuşlar, namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, Allah'la aran nasıl demişler. Adam çok güzel ama demiş, hep onun dediği oluyor demiş, benim dediğim evet. olmuyor demiş. Kainatta Allah'ın dediği oluyor.
Evet. Ve Allah en güzel
evet,
plan
en yapar. Güzelini o yapıyor. En güzel plan yapar. Yapıcı odur.
Evet.
Onun izni olmadan yaprak kımıldamaz.
Evet.
Onlar bunu hesaba katmadılar. İngilizlerin Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı, bu savaşların çıkmasına vesile olan o Winston Churchill denen adam daha sonra hatıratında şöyle bir cümle kullanacaktır. Biz her şeyi masa başında çok güzel ayrıntılarıyla tespit ettik ama
bir şeyi unuttuk,
onların manevi güçlerini hesaplayamadık diyor. bizi yenen onların manevi güçleriydi diyor. Maddi güçleri yoktu diyor. Zaten barutları da bitmişti diyor. Yani.
Peki hocam şöyle bir şey hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Belki Churchill de demiş olabilir. Hani biz orada Türklerle savaşmadık ki biz orada Allah'la harp ettik.
Evet, Churchill'in da söylediği şeklinde anlatılıyor o. Hı hı. Tabii bu savaşın sonuçları olarak söylenen çok sözler var.
Evet.
Yeri geldikçe ve son programlarımızda falan bu sözlere de yer vereceğiz inşallah o zaman. Evet. Neler demişler mesela, Churchill ne demiş, Sir Ian Hamilton neler söylemiş, başka komutanlar neler söylemiş, neler yapmışlar.
Evet.
Bunlardan hatıralardan i̇nşallah. Falan bir şeyler bahsedeceğiz, isim evet. vererek bahsedeceğiz inşallah.
İnşallah.
Ve 25 Nisan 1915 sabahı.
Evet.
Settülbahir bölgesinden 29. İngiliz tümeni Hunter Weston komutasında çıkartmaya oradan başlamışlardı. Gerçi o çıkartmayı nasıl başladılar, nasıl ettiler Yahya Çavuş'u anlatırken orada anlatacağız ama şimdi burada ben bir nebze şöylece bir bahsedeyim. Önce gece saat 2:30'da ay batıp da hava karardıktan sonra güney cephesinde 5 tane koydan birliklerimizin üzerine yağmur gibi bombardıman yağdırmaya başladılar.
Gece vakti.
Gece.
Evet. Saat gece saat 2:30-3
civarı. 4 civarında başladılar. 2-2,5 saat süren bombardımandan sonra saatlerdir dövülen bu siperlerde insan kalmadığı kanaati hasıl olduktan sonra kollarını ellerini sallayarak rahatla çıkacaklarını düşünerek sahile asker göndermeye başladılar. Ve böylece 25 Nisan sabahı insan yiyen değirmen çalışmaya başlamıştı. Artık bundan sonra ortalama her gün 1000 tane genç bizden, 1000 tane genç onlardan bu topraklara düşecekti. Bir başka ifadeyle metrekareye 6000'in üzerinde mermi düşecek. Metrekareye ortalama 2 ceset, bir onlardan bir bizden düşecekti. Yani bir insan öldürmek için 3000 tane mermi kullanılacaktı.
Sadece bir insana 3000
mermi. Bir insana 3000 mermi düşüyor. Ama bir başka ifadeyle mesela size en yoğun bombardıman yapılan bir Kerevizdere'de 83 rakımlı tepe vardır. Evet. O tepenin yanından geçerken ben sizlere o tepeyi göstereceğim.
İnşallah.
Ve daha sonra o tepede yaşanan olayları da anlatacağım ama şu arada bir cümle şimdiki anlattıklarımızı destekleme açısından söyleyeyim. Görgü tanıklarının ifadesine göre 3 saat içinde yapılan bombardımanda yeryüzeyinde 85 santim kalınlığında demir yığınları oluştu diyorlar. Bu demir yığınların altında nasıl sağ kalmayı başardılar? Orada bir tümenimiz %95'i gitti.
Bir tümenin
%95'i. Yani 10.500 kişiden aşağı yukarı 10.500'e yakını gitti. 230 kadar mermi çıkarmıştı.
Bir tümen, bilmeyenler için diyelim. Yani askeri
tümenler için. 10.000 ile 11.000 arasında savaşta değişebiliyor tabii.
10.000 ile 11.000 arasındaki asker sayısının bulunduğu birliğe bir tümen deniyor. Bizim o ilk bombardımanda bir tümenimiz neredeyse.
Bir bombardıman değil bu.
Evet.
Bu bombardımanlardan bir tanesinde. Onu yeri geldiğinde onu ayrıca anlatacağız zaten.
Evet.
Anlatacağız. Ve bu ilk günkü taarruzda 5 tane bölgeye Mortu Koyu, Ertuğrul Koyu, Tekke Koyu, İkiz Koy ve Zığındere Ağzı. 5 yerden çıkartmaya başladılar. Tam Gelibolu Yarımadası'nın uç noktası burası.
Evet.
Artık Boğaz'ın bitiş noktasında güney ucu. Buradan 5 yerden çıkartma yaptılar. Hepsi de koy bunların. Buralardan çıkartmayı yaptıktan sonra ovada toplanacaklardı. Planları buydu.
Evet.
Ama Allah'ın planı farklıydı.
Ya.
Bakın ne oldu? Mehmet Akif Ersoy merhumun Bedir Savaşı'na benzettiği bir savunma vardı Ertuğrul Koyu'nda. 63 kişiyle Yahya Çavuş orada bir destan yazdı. 63 kişiyle maalesef karşılarında 3000'i savaşçı, 2500 de yedekte, ihtiyatta, gemilerde bekliyor. Böyle büyük bir birlikle karşı karşıya kalacağını nereden bilsin ki? Ve 3 kişi kalana kadar orada savundular.
Kahramanca
savundular. Orada bu destanı yerinde orada ziyaret edeceğiz ve
i̇nşallah.
Orada yerinde inşallah anlatacağız.
Bu da kara savaşlarının en önemli ayaklarından bir tanesiydi.
Evet, yani evet. Settülbahir dediğimiz zaman Yahya Çavuş anlatılmadan geçilmez.
Evet.
Destanlaşan, bayraklaşan isimlerden bir tanesi de odur.
Evet.
Ama Tabii ki burada bunların destanı nasıl Bedir Savaş'a benziyor bu savaş. Evet. Onu inşallah orada yerinde ayet-i kerimeyi de okuyarak, onu açıklamasını yaparak, oradaki olayı da anlatarak, mukayese ederek anlatacağız ki inşallah dinleyicilerimiz o programı kaçırmasınlar inşallah. Bundan sonra onu da anlatacağız
hocam
inşallah.
Hocam, Çanakkale ruhunu anlamak için illa tabii buralara gelmek gerekiyor. Siz bu ziyaretlerde mesela bazen gece, işte diyorsunuz ya, gece hareketi olacak. Gecenin yapılan o hareketin belki de farkını anlamak için bazen ziyaretçilere gece bile yürüyüşe çıkarmak gerekiyor. O hani farkındalığı yaşamak için.
Belki. Size ben bir olayı anlatayım. Buyurun. Bakın. Buralar öyle yerler ki. Hı hı. Bana bundan 2-3 sene önce Hüdayi'den bir kardeşimiz telefon etti.
Evet.
Mehmet abi dedi, bir öğrenci grubu var, Hollanda'dan geldiler.
Evet.
Akşam 6:30'da Ecevat'ta olacaklar.
Evet.
Bunları gece gezdirir misin? Dedim, gece mi gezdireceğiz? Hava çok soğuk dedim, üşürler. Hocam dedi, onlar gece gezecekler, 2 feribotuna yetişecekler. Bursa'ya yolculuk yapacaklar. Bursa'yı gezecekler, akşam da Hollanda'ya uçacaklar. Hı. Ertesi günde. Zamanımız yok, mecburuz dediler.
Evet.
Tamam dedim, hava soğuk, parkeyle üşüyoruz, donuyoruz, titriyoruz, böyle bir hava.
Evet.
Ecevat'a geldiler. Ecevat da Poyraz'a karşıdır orası, böyle rüzgara karşı.
Evet.
Çok soğuk bir yerdir Ecevat. Bir de deniz boyu.
Hı hı.
Geldiler, akşamdan orada yatsı namazını kıldık. Onlara birer çorba içirdik orada bir lokantada. Buyurun dedik. Biz tura başladık, ziyarete başladık, Seydonbaşı'ya geldik. Orası sabahları çok serin olur, akşam da serin olur. Çünkü rüzgar tutan bir yer orası.
Evet.
Hava birden öyle bir değişti ki,
hı hı,
parkeleri çıkardık. Ceketle ziyaretlere başladık.
Hı hı.
Ziyaretlerimizi bir sebepten tamamlayamadık o akşam. Hı hı. Saat 2'ye yetişmek zorundaydık.
Hı hı.
Mecburen saat 2'ye feribota yetiştirdik onları ama feribota geldik. Hava birden bir soğudu, yine parkeleri giymek zorunda kaldık.
Ya.
Böyle bir geceydi, kış ortasının, Mart ayının başlarıydı. Öyle soğuk bir gecede Allah'ım dedim, ben bu gençlere, siz dedim ağzı duhalı insanlarsınız, benim için de bir dua edin Allah aşkına dedim yani.
Evet.
Tabii birçok yaşanmış olaylar var. Bundan sonraki programlarda ben kendi yaşadığım olaylardan da örnekler vereceğim. İsim vererek, yer vererek onları inşallah aktaracağım.
İnşallah.
Şimdi bundan sonra kara savaşlarının yapıldığı bölgelere gideceğiz.
Evet.
Ama şunu hemen belirteyim ki, şimdi Güney Cephesi'nde gezerken kara savaşlarından zamanımıza kalan sadece 2 tane siper göreceğiz.
2 tane siper.
2 tane siper,
evet,
göreceğiz. Birisi biraz sonra Yarbay Hasan Bey diye bir şehidimizin şehit olduğu yere gideceğiz. Anıtı, hı-hı, var orada, siper mevzi var. Hı-hı. Bir de Yahya Çavuş'un kullandığı mevziyi gezeceğiz. Orada onları size yerinde göstereceğim inşallah.
İnşallah hocam.
Şimdi kara savaşları deyince normal savaşlar gibi görmeyelim.
Evet.
Bakın Mehmet Akif bunu en güzel anlatan bu savaşı odur. O ne diyor? Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç aslanları bile iclalini ettin hayran, sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Ne demek demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın? Burası etle kemiğin çeliğe denge kurduğu yerdir.
Allah.
Yani ecdadımız burada öyle dikilmişler ki karşılarına, at kafir at, mermin bitsin de defol git dercesine karşılarına dikilmişler.
Zaten gitmekten başka seçeneğin yok, burayı geçemeyeceksin.
Evet, geçemeyeceklerdi.
Ancak mermini sık ve git.
Bir şair öyle diyor. Bütün dev silahların üzerime kan kussa, şurada tekbir sesleri birer birer hep sussa,
sussa,
değil müttefiklerin bütün dünya kudursa, bizlerden akan her damla kan sizlere şelaledir, geçemezsiniz beyler, burası Çanakkale'dir diyor.
Evet.
Onlar buraya geçemeyeceklerdi.
Geçemeyecek.
Biliyorlardı, onlardan bazı komutanlar kafayı da yemiş burada yani.
Yani.
Mesela Cardin denen adam, bu Boğaz Harbi başlamadan 2 gün önce adam kafayı yemiş, onu görevden almışlar, amiral Dörebek'i koymuşlar. O da biliyordu geçemeyecekti,
evet,
ama siyasi otorite geçeceksiniz diyordu.
Evet.
Zorladılar, denediler, derslerini aldılar. Acaba aldılar mı, almadılar mı? almadılar. Aynı filmi gene tekrar tekrar sahneye koymaya çalışıyorlar. İnşallah şimdi bundan sonra gideceğimiz yerlerde bu olayları yerlerinde orada anlatacağız.
Evet.
Yalnız şunu da söyleyeyim. Yani burada sözü gelmişken. Hı hı. Bu savaş dünya tarihinde ender rastlanan savaşlardan bir tanesidir.
Kesinlikle.
Ama buna rağmen bile bakın. Ben size bazı rakamlar vereyim de ondan sonra devam edeyim.
Evet.
Bundan 2 sene evvel Eceabat'ta bir seminere katıldım. Bu seminerde İstanbul'dan ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden araştırmacı tarihçiler bir seminer vermişlerdi. Orada Çanakkale'de ne kadar şehit olduğuna dair tartışmalar oldu. Evet. Ne kadar şehit verildiğine dair. Genelkurmay'ın kayıtlarına göre 59 bin. Hı hı. Şimdiki bazılarının kayıtlarına göre 78 bin, 77 bin. Hı hı. Bazılarının kayıtlarına göre 116 bin diyorlar. Hı hı. Ama Çanakkale Savaşları'nı dünyada en iyi bilenlerden, burada Kenan Çelik diye birisi var.
Evet.
Bu İngilizlerin, Fransızların, Avustralya, Yeni Zelanda bunların bütün ziyaretçilerini burada gezdiren, bunlara bu tarihi anlatan kişi.
Hı hı.
Biz onu bilgi kaynağı olarak kabul ediyoruz. Ömrü bu yolda geçmiş adam.
Hı hı.
Ve o seminerde bu şöyle dedi, kalktı tarihçilere şunu söyledi.
Hı hı.
Beyler dedi, siz nelerden bahsediyorsunuz? Benim İngilizlerin, Avustralyalıların, Yeni Zelandalıların ve bizim girebildiğimiz arşivlerdeki kaynaklardan elde ettiğim bilgilere göre Çanakkale'ye gitmek üzere evinden çıkıp da evine dönmeyenlerin sayısı 500 bin dedi.
500 bin.
500 bin dedi.
Sadece gidemeyenler.
Evine dönemeyenler bunlar.
Evet.
Dönenler hariç.
Hı hı.
Yani biz şunu diyoruz, 253 bin de değil, daha fazla.
Daha fazla. Hocam isterseniz buna bir sonraki programda da yine değinelim.
Tamam.
Ama şimdi programımızın sonuna geldik.
Evet.
Daha sonraki programda tekrar belki bu sayı üzerine durabiliriz.
Hadi.
Kıymetli Erkan,
evet,
Radyo dinleyicileri, Adım Adım Çanakkale Destanı programının bir programının daha burada sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda buluşmayı, görüşmeyi umut ediyoruz. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyoruz. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.
Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her.
Erkam Radyo'da Mehmet İşcan ve Numan Nurullah Aras'la Adım Adım Çanakkale Destanı programını dinlediniz.
Amin desin hep birden.